Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme cealni minel mutezahirin. Pek muhterem Kur'an dostları, bugün inşallah Nisa suresinin son ayetlerini efendim işlemiş olacağız. 171. ayetten 176. ayete kadar Rabbimizin kelamını anlamak, ona göre hayatımıza, fikriyatımıza, duygularımıza, davranışlarımıza yön vermek için böyle bir tefsir meclisi programında yine beraberiz. Yüce Rabbimiz bizleri Kur'an'ıyla beraber hayat süren kullarından eylesin. Kıyamette de Kur'an-ı Azimüşşan'ı lehimizde şehadette bulunan, şefaatçi olan bir efendim kelam-ı ilahi olarak bizim yardımcımız olsun biiznillahi teala. Estağfirullah. Ya ehlel kitab, la taglu fi dinikum ve la tegulu alallahi illel hak. Ey ehli kitap, burada hitap Yahudi ve Hristiyanlara daha çok yöneliyor. Ey ehli kitap, dininizde aşırı gidip taşkınlık yapmayın. Sınırları zorlamayın, sınırları aşmayın. Ve la tekulu alallahi illel hak. Allah hakkında da hakikatin dışında bir şey söylemeye kalkmayın. Cenab-ı Hak'la ilgili sadece hakikat neyse onu söyleyin. Başka şeylere dalmayın. İnnemel Mesihu İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu elqaha ila Meryem ve ruhun min. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın elçisidir, resulüdür ve onun Meryem'e ilka ettiği, bıraktığı kelimesi ve ondan yani kendi katından bir ruhtur. Meryem oğlu İsa. Artık fe'aminu billahi ve rusulih. Öyleyse ey ehli kitap, siz hepiniz Allah'a ve elçilerine iman edin. Ve la tegulu thelâthe. Tanrı üçtür demeyin. Allah'ı üçlemeyin. Tevhidden sapmayın. İntehu hayran lekum. Kendinizin hayrına olacak şekilde böyle bir yola girmekten sakının. İnnemallahu ilahu vahid. Allah ancak tek bir ilahtır. Sübhanehu en yekune lehu veled. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Allah'ın çocuğu olamaz. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde yerde ne varsa hepsi ona aittir. Ve kefâ billâhi vekîlâ, vekil olarak da Allah kafidir. Evet, uzun bir ayet. Fakat bir yanlış sapmayı, hem de büyük bir yanlış sapmayı düzelten, itikadi noktada, inanç noktasında, akide noktasında bizlere yol gösteren, nasıl bir tavır takınmamız gerektiğine ışık tutan bir ayet-i kerime. Belki birçok milletlerin, insanların sapmasında rol olan peygambere bakış, salihlere bakış konusu çerçevesinde Rabbimizin bize doğruyu göstermesi diye ifade edebileceğimiz bir çerçeve. Dinde aşırılığa gitmek, la ta'lu fi dinikum, dinde haddi aşmak birkaç şekilde olabilir. Bir, Allah'ın din olarak gönderdiği bir takım ahkamı kendi kafamıza göre, kendi beşeri efendim ulaştığımız bilgi seviyesine göre değerlendirip ilahi ahkamın kimini bugün gereksiz görmek mesela ve dolayısıyla Allah'ın koyduğu çerçeveyi, din çerçevesini eksiltmek bir şekilde dinde aşırı gitmektir, haddi aşmaktır. Allah ve Resulünün önüne geçmektir. Yine aynı şekilde dine ilaveler yapmak, dinden olmayan şeyleri dine katmak, dindenmiş gibi göstermek. Bu da efendim dinde aşırı gitmektir. Yahudiler ilahi ahkamı adeta yaşamama adına bahaneler ortaya koyarak, mazeretler ileri sürerek dini eksiltme yoluyla bir şekilde dinde aşırı giderlerken, Hristiyanlar daha çok bir takım şeyler icat ederek, mesela ruhbanlık icat ederek, mesela Hazreti İsa'yı konumunun da üstünde göstererek bir şekilde dini hudutları, dini çizgileri, Allah'ın çizdiği hadleri aşmaları sebebiyle dinde aşırı gitmişlerdir. Yani Allah'ın istemediği, yapılmasını istemediği sınırlara doğru taşmışlardır. İşte Kur'an-ı Azimüşşan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği çerçevesinde bu aşırılıkların hepsine dikkat çekerek insanları doğru dine, ed-dinul kayyim, Cenab-ı Hakk'ın hak dinine, dost doğru dine çağırmak için efendim Rabbimiz tarafından beşeriyete ihsan edilmiş bir büyük nimettir Kur'an ve Resulullah. O zaman buradan edineceğimiz edep şu olmalıdır. Bize düşen Rabbimizin ne istediğini doğru anlamak. Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çerçevesini çizdiği tarzda, beyanlarıyla açıkladığı şekilde dini doğru anlamaktan ibarettir. Bize düşen önce doğru dini anlamak, dini doğru kavramak, sonra da onu hayata dönüştürmek, hayat haline getirmektir. Yoksa din üzerinde operasyonlar yapmak, dine dair bir takım efendim eksiltmeler ya da artırmalar üzerinde çalışmak, bu haddi aşmak oluyor. Bu bakımdan Allah ve Resulünün önüne geçilmiş oluyor. Bu ise had bilmezliktir, haddini bilmemezliktir ve Cenab-ı Hakk'a karşı büyük bir edepsizliktir ve bu da cezasız kalmaz. Dinler zaten hep böyle bozulmuştur. Bu itibarla burada son derece Yüce Rabbimiz bir örnek üzerinde duruyor adeta. Dinde aşırı gitmenin, dindeki uç noktalara savrulmanın bir örneğini bize veriyor. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقِّ Allah hakkında da rastgele konuşmayın buyuruyor adeta. Allah hakkında ileri geri konuşmayın. Bilmediğiniz bilgilerle Cenab-ı Hak hakkında bir takım tavsifler, vasıflandırmalar, bir takım efendim onun mahiyetine dair bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz yorumlar yapmanız doğru değil. Öyleyse yalnız hak olanı söyleyin. Bu şu demek aslında. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da kendisi hakkında nasıl bilgiler veriyorsa o bilgileri doğru kavramak ve Allah'a öylece inanmak esastır. Yoksa kafamızda bir takım felsefi yorumlarla Allah hakkında ileri geri değerlendirmelerde bulunmak, o da dinde aşırıya gitmenin ya da haddini bilmemenin bir ifadesi oluyor. Bu sebeple Yüce Rabbimiz Allah hakkında konuşurken daha dikkatli davranın ve hakikat neyse onu söyleyin. Ki hakikat de Cenab-ı Hak'tan gelendir. Yüce Rabbimiz kendisini nasıl bize anlatıyorsa, peygamberleri lisanından bize kendisini nasıl tanıttıysa, bize düşen onu öylece tanımak ve ona öylece iman etmektir. Yoksa kendi zanlarımız, kendi vehimlerimiz, kendi hayallerimiz, kendi düşüncelerimiz, felsefi anlamda vardığımız sonuçlar Allah hakkında bir çerçeve çizmek tarzında şekilleniyorsa, bu çoğu zaman sakat görüşler halinde ortaya çıkar, batıl görüşler halinde ortaya çıkar. Allah bize en iyi Kur'an'da anlatılır, tarif edilir. Kur'an-ı Azimüşşan aynı zamanda Rabbi tanıtan bir kitaptır bize. İşte bunu da bu şekilde Rabbimiz bize hatırlattıktan sonra bir misal üzerinde, ki İsa Aleyhisselam üzerinde bu dinde aşırı gitmeyi adeta örneklendirir ve şöyle buyurur: İnnemel Mesihu İsa ibnu Meryem. Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Şöyle, Musa Aleyhisselam bir Mesih müjdelemişti. Yahudiler Hazreti İsa'yı Mesih kabul etmediler. Cenab-ı Hak burada aslında öncelikli olarak o beklenen Mesih'in, beklenen kurtarıcının, Musa Aleyhisselam'ın müjdelediği, kendisinden sonra gelecek o peygamberin İsa Aleyhisselam olduğunu bir kere Yahudilere tekrar hatırlatmış oluyor. Buyuruyor ki Mesih İsa bin Meryem'dir. Meryem oğlu İsa'dır. Dikkat edilirse İsa Aleyhisselam'dan bahsedilirken Cenab-ı Hak hep onu annesiyle neredeyse birlikte zikreder. Kur'an-ı Azimüşşan'da. Tek başına İsa olarak zikredildiği yerler de elbette vardır ama çoğunlukla İsa bin Meryem, Meryem oğlu İsa. Neden böyle Cenab-ı Hak dikkat çeker? Çünkü özellikle Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diye daha çok efendim söylerler. Cenab-ı Hak da yok, İsa Allah'ın oğlu değil, Meryem'in oğludur diyerek bunu sık sık Kur'an'da bize hatırlatır. Ve bizim üzerimizden Yahudi ve Hristiyanlara da hatırlatır. O Meryem oğlu İsa'dır. Yoksa Allah oğlu İsa değildir adeta. Ve bunun altını çizer sürekli. İsa bin Meryem. İnnemel Mesih İsa bin Meryem Resulullah ve kelimetü. Bir kere diyor Cenab-ı Hak. İsa bin Meryem, Meryem oğlu İsa Allah değil, Allah'ın elçisidir. Yani Resulullah'tır. Ne Yahudilerin söylediği gibi peygamber değildir. Peygamber olarak görmüyor İsa Aleyhisselam'ı Yahudiler. Dolayısıyla onlara bir reddiye var. Hayır diyor. İsa bin Meryem Resulullah'tır. Yani Allah elçisidir. Bir kere Yahudilere doğru bir inancın bu şekilde olması gerektiği hatırlatılıyor. Aynı bu Resulullah ifadesinde Hristiyanlara da bir mesaj var. İki mesaj birden burada. İsa Allah'ın oğlu değil, Meryem'in oğludur. Bir, ikincisi Allah değil, Allah elçisidir. Yani Resulullah'tır buyuruluyor. Peki, ve kelimetü, bir de arkasından Cenab-ı Hak Allah'ın elçisi ve kelimesidir buyuruluyor. Ne demek bu kelimesi? Burayla ilgili esas Hristiyanların esas sapma noktalarından birisi burasıdır. Derler ki İsa sözdür. Yani Allah'ın kelama bürünmüş şeklidir derler. Yani adeta İsa Aleyhisselam'a hulul ettiğini ifade edercesine ona ilahlık payesi verme adına böyle bir yorum üzerine giderler. Allah'ın kelimesidir. Ama Cenab-ı Hak buyurur ki ve kelimetuhu elqaha ila Meryem. Meryem'e bıraktığı bir kelimesidir. Bu halbuki Kur'an-ı Azimüşşan'da bu çok açık bir şekilde izah edilmiştir. Burada kelime demek Allah'ın ol sözüyle olan bir varlıktır. Yani var olan, yaratılan bir varlıktır. Nitekim bir başka ayette inne meteli İsa indallahi kemeteli Adem. Halakahu min turabin thumma qala lahu kun feyekun. İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Nasıl Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da oluverdi. Aynı şekilde İsa Aleyhisselam da Adem Aleyhisselam gibi. Nasıl Adem Aleyhisselam annesiz ve babasız Cenab-ı Hakk'ın ol emriyle var olan bir ilk insan ve peygamber olmuştur. Aynı şekilde İsa Aleyhisselam da Allah'ın ol emriyle olan bir peygamberdir. Babasız dünyaya gelmiştir. Ancak babasız dünyaya gelmiş olması onun ilah olduğu anlamına gelmez. O Allah'ın elçisi, hem de seçkin bir elçisi ve ol diyerek var olan bir peygamberdir. Ve ruhum min, yine İsa da, İsa Aleyhisselam da Cenab-ı Hak'tan bir ruh anlamında, Cenab-ı Hakk'ın bir cüzü, bir parçası olan bir ruh değil yalnız. Onun hayat vermesiyle var olan bir varlıktır. Ruh demek herhangi bir şeyin canlı olmasını sağlayan şey demektir. Dolayısıyla ma bihil hayat der Arapçada tabiri. Kendisiyle canlılığın olduğu şeye ruh denir. İşte İsa Aleyhisselam'ın varoluşu da hemen hemen bütün varlıkların varoluşuna benzer tarzda bir varoluştur. Ve bütün insanın, zaten insanın yaratılışının başlangıcında da Cenab-ı Hak ve nefaktu fihi min ruhi buyurarak, ben ona ruhumdan üflediğim zaman buyurarak, diğer insanların yaratılışında da böyle bir ruh hadisesinin varlığına dikkat çeker. Ve dolayısıyla bu ruhun mahiyetini, nasıl olduğunu, nasıl şekillendiğini Biz bunu bilemiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bu konuyla ilgili ve ma ütitüm minel ilmi illa galila, bu konuda size çok çok az bir ilim verilmiştir buyurarak, insanın, insan olarak hem de bütün insanların, hatta ruhun mahiyeti hakkında bütün yönleriyle efendim ruhu bilebilecek bir idrak seviyesinde, bir ilim seviyesinde yaratılmadıklarını ve buna ulaşamayacaklarını Yüce Rabbimiz bir şekilde bize haber verir. Demek ki ruh künhüne tam vakıf olamadığımız bir sırrı ilahi. Dolayısıyla her birimizin varoluşunda o ruh dediğimiz hakikatimiz bir şekilde gündeme girmiştir. İsa Aleyhisselam'da da durum bu merkezdedir. Fakat tabii İsa Aleyhisselam'la ilgili hususi olarak bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın beyan buyurması iki yöndendir. Birincisi, efendim İsa Aleyhisselam'la ilgili çok bu tür ilahlık seviyesine kadar varan sapkın anlayışlar ortaya çıkmıştır. Yani İsa Aleyhisselam'ı Allah yerine koyan ya da işte üç ilahtan biri ya da tek ilahın bir şekilde, üç şekilde tezahür etmesi gibi sapkın anlayışlar olduğu için Rabbimiz onun yaratılışıyla ilgili daha genel bir açıklama yapmaktadır. Detaylara girmektedir. Bir bu sebeple, bir de gerçekten İsa Aleyhisselam'ın varoluşu, yaratılışı bir olağanüstülüktür. Yani bir babasız dünyaya gelmiş. Daha beşikteyken konuşmuş, bir şekilde konuşmuş. Hayatında birçok mucizeler göstermiş bir peygamber ve İsa Aleyhisselam'ın sonunun da nasıl gerçekleştiği tam efendim kesin bir şekilde ortaya çıkmıyor. Sadece biz şunu biliyoruz. İsa Aleyhisselam öldürülmemiştir. Efendim Hristiyanların iddia ettikleri gibi haça efendim gerilerek idam edilmemiştir, öldürülmemiştir, asılmamıştır. Ancak onlara o şekilde gösterilmiştir. Biz dolayısıyla hem doğumu hem sonu diyelim, vefatı demeyelim. İsa Aleyhisselam'ın vefatının ne zaman olacağı, nasıl olacağı, biz bunları gerçekten kesin bir bilgi olarak bilemiyoruz. Cenab-ı Hak kendi katına yükselttiğinden bahsediyor. Alimlerimizin çok farklı değerlendirmeleri var. Bir önceki programımızda, dersimizde onlara değinmiştik. İşte İsa Aleyhisselam'ın böyle olağanüstü, sıradan olmayan, sıra dışı bir hayatının varoluşu etrafındakiler gözünde ve gönlünde çok farklı algılanmasına da sebep olmuş. Ancak Yüce Rabbimiz bu algının yanlışlığını, aşırılığını ve sapkınlığa doğru bir anlayış olduğunu bize haber veriyor ve bu çerçevede İsa Aleyhisselam üzerinde daha detay bilgi vermiş oluyor ve doğrultuyor, adeta o inançları, akideleri doğrultuyor. Her şeyden önce İsa sıradan bir beşer değil, beşeriyet içerisinden seçilen peygamberlerden bir peygamberdir. Onun yaratılışı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı gibi Allah'ın ol emriyle olmuş, babasız dünyaya gelmiştir. Ve Cenab-ı Hak ona katından bir ruh üflemiştir. Ve dolayısıyla İsa Aleyhisselam evet bir beşerdir, ancak Cenab-ı Hakk'ın bu tür özellikler yüklediği bir beşerdir. Öyleyse diyor arkasından ayet, فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ, öyleyse hepiniz Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Ama nasıl iman edin? Allah'a Allah olarak iman edin, peygamberlerine peygamber olarak iman edin. Yoksa peygamberleri ilahlık seviyesine yükseltecek olursanız yanlış bir iman çerçevesi içine oturmuş olursunuz. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uyarmıştır. Buyurmuştur ki, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı överken yaptıkları gibi beni överken aşırıya gitmeyiniz. Benim hakkımda o Allah'ın kulu ve Resulüdür deyiniz buyurmuştur. Buhari hadisi bu. Efendimiz uyarıyor. İsa Aleyhisselam da aslında kendi hayatında yalnız Allah'a kul olmaları noktasında sürekli uyarmasına rağmen, hatta bugünkü İncil'lerde bile onun bu sözleri var olmasına rağmen, işte zaman içerisinde yorumlarla, değişik kültürlerin etkileriyle, işte ne bileyim efendim Mısır, eski Mısır dinlerinin etkisiyle, bir takım felsefi görüşlerin etkisiyle, Hinduizmin etkisiyle, Hristiyanlar da kendi peygamberlerini peygamberliğin ötesine taşımaya çalışmışlar. İlahlık seviyesine kadar çıkarmaya çalışmışlar. Ve aslında peygamberlerine de kendilerine de en büyük kötülüğü yapmışlar. Allah'a iftira etmişler. Bu konu bütün dinler hakkında söz konusu ola gelmiştir. İslam hakkında da, Müslümanlar hakkında da böyle bir uyarı vardır esasen. Sizler de peygamberinizi peygamberliğin ötesine taşıma meyli içinde olmayınız. Evet, peygamberi seviniz. Canınız kadar seviniz, canınızdan fazla seviniz. Annenizden, babanızdan, evladınızdan fazla seviniz. Elbette, ama bu sevginiz Allah sevgisinin de önüne geçmesin. Allah'ı ondan da fazla seviniz. Hatta ona olan sevginizi, peygambere olan sevginiz, Allah'a olan sevginizin tabii bir uzantısı şeklinde olsun. Yani Resulullah olduğu için onu çok seviniz. Allah elçisi olduğu için onu çok seviniz. Bu anlamda adeta uyarı var. Fakat sizin bu sevginiz onu asla peygamberliğin de ilerisine taşımasın, ötesine taşımasın. Aksi halde siz de ehli kitabın düştüğü sapkınlığın içine düşersiniz. Yahudi ve Hristiyanların düştüğü sapkınlığın içerisine düşersiniz. İnsanda böyle bir meyil var muhterem kardeşlerim. Bazen hocasını, üstazını, mürşidini, efendim herhangi bir arifi, salih bir insanı da çok ötelere doğru taşıma meyli var. Onu peygamberin önüne bile taşıma meyli var. Bu meyillerin hepsi işte duyguların sınırlandırılamamasından, efendim bilgisizlikten, cehaletten kaynaklanan sapkınlıklardır. Hiçbir veli, hiçbir arif, hiçbir mürşit peygamberin önünde, üstünde olamaz. Dolayısıyla Allah'ın seçtiği ve insanlara peygamber olarak gönderdiği kimseler beşeriyet içerisinde en seçkin kimselerdir. Onların önüne diğer bir varlığı geçirmek, diğer bir insanı, seviyesi ne olursa olsun, takva seviyesi bize göre ne olursa olsun, onu peygamberin önüne geçirmek bizim iman anlayışımızla bağdaşmaz. Bu bakımdan Allah dostlarını sevmeli, ancak orada da haddi aşmamalı. Orada da çok çok ileri seviyelere gitmemeli. Hatta şöyle bir efendim incelik de vardır. Peygamberlerin peygamber olduğu ilahi vahiy ile tescil edildiğinden onların peygamberliğine iman etmek farzdır. Ancak herhangi bir veli diye bilinen zatın velayetine iman etmek farz diye bir şey yoktur. Orada hüsnü zan esastır. Bu bakımdan selefi salihin, bizden önceki geçen salih alimlerimiz ve ariflerimiz kişiler hakkında kesinlikle bu Allah'ın evliyasıdır tarzında bir hüküm cümlesi kurmak yerine mazannadan falan derler. Yani mazanna şu demektir: kendileri hakkında hüsnü zan beslenilen, Allah dostu olduğuna dair efendim ümmetin hüsnü zan beslediği, güzel niyetler, güzel düşünceler taşıdığı kimse demektir. Çünkü bir vahiy ile tescil edilmemiştir kimsenin velayeti. Vahiy ile tescil edilmediğinden sadece biz hüsnü zan besleriz. Kime besleriz mesela? İmanına ve takvasına hayran olduğumuz ve kendisine baktığımız zaman, yanında bulunduğumuz zaman bize Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan, İşte simasıyla hatırlatan, hal ve tavırlarıyla Allah'ı ve ahireti hatırlatan kimseler hakkında biz hüsnü zan besleyebiliriz. Bu Allah dostu bir insandır. Zannı galibimizce, kanaatimizce diyebilir ve onlara o gözle bakabiliriz. Ama kimse hakkında bu falan kesin kes cennetliktir, bu kesin kes %100 bir Allah dostudur anlamında kesin bilgi içerecek tarzda konuşmamız doğru bulunmamıştır. Bu da ince bir akide meselesidir. İşte meseleye böyle zaten bu sınırlar çerçevesi içerisinde, bize öğretilen ölçüler çerçevesinde bakılırsa Allah'ın izniyle ayaklar kaymaz, gönüller kaymaz. Yanlış düşünceler, yanlış fikirler, yanlış inançlar içimizde yer etmez. Ama keyfimize göre, işte içimizden öyle geldiği için gördüğümüz bir rüya üzerine bir takım ameller etmeye başlarsak işte ondan sonra bir takım ayak kaymalar ortaya çıkabilir. İşte bu ayet-i kerime İsa Aleyhisselam özelinde bir misal olarak bize anlatılıyor ve bütün insanlık uyarılıyor. Allah tektir, tek bir ilahtır. Sakın ola ki hiçbir varlığı, bu peygamber olabilir, veli olabilir, bir melek olabilir, efendim hiçbir varlığı ilahlık seviyesine çıkarmayınız, ilahlık payesi vermeyiniz diye bir ciddi uyarıdır. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاتَ Hristiyanlara hitaben Tanrı üçtür demeyin. Allah üçtür demeyin. Böyle sakın söylemeyin. İntehu hayral lekum. Bunu kendi hayrınız için böyle yapın. Böyle sözlerden kaçının. İnnemallahu ilahu vahid. Şunu bilin ki Allah ancak tektir. Tek bir ilahtır. Allah tek bir ilahtır. Hiçbir zaman eşi, benzeri, ortağı yoktur. Sübhanehu en yekune lehu veled. Onun bir çocuğu olmaktan o münezzehtir. Asla çocuk sahibi olmamıştır. Olmaya ihtiyacı yoktur. Böyle bir anlayış sapık bir anlayıştır buyuruyor Cenab-ı Hak. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. O çocuk sahibi olmaya niye ihtiyaç hissetsin ki? Göklerde ve yerde ne varsa zaten hepsi ona aittir. Hepsi onundur. Hepsi onundur. Bütün varlık ona aittir. Canlı cansız, insan, cin, melek, ne kadar bilip bilmediğimiz varlıklar varsa zaten hepsi ona aittir. O çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Böyle bir iddia yerinde olmayan, yanlış, batıl ve sapık bir iddiadır. Ve kefâ billâhi vekîlâ, vekil olarak Allah kafidir. Yani kendisine güvenilecek varlık olarak Allah yeter. Bir başkasına, bir başkasını güvenilip dayanılacak, kendisine sığınılacak bir varlık olarak aramak yersizdir, anlamsızdır, batıldır. Yani insanlar neden böyle işte bir takım insanları, bir takım melekleri Allah'tan başka ilahlar edinecek tarzda büyütürler, yükseltirler? Sığınmak için çoğu zaman, işte kurtulmak için, adeta neden kurtulacak? Bir takım korkulardan kurtulacak, bir takım ümit ettikleri şeylere ulaşacak. Bu anlamda bir takım dayanaklar aramaya çalışır insanoğlu. Ve daha çok da gözde görülür dayanaklar arar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı göremediğimiz için, mücerret bir varlık olduğu için, müteal bir varlık olduğu için insanoğlu görünür bir şeyi arar. Nasıl Musa Aleyhisselam'ın kavmi Samiri'nin yaptığı putu ilahlaştırdılar. Musa Aleyhisselam'ın öğrettiği o tevhid inancından hemen koptular ve kendi elleriyle yaptıkları bir puta tapmaya başladılar. İnsan fıtratında böyle bir şey var. İşte gözle görülen, elle tutulan bir şeye sarılmak ister. Ona yalvarmak ister, ona sığınmak ister, onun kucağına atılmak ister. İnsanlardaki bu sapkınlık düşüncesinin temelinde bu vardır çoğu zaman. İşte peygamberi ilahlaştırmanın temelinde de böyle bir şey var. Sanki ona sığınacak, onun korumasını isteyecek efendim bir şekilde Allah'tan başka kendisine bir dayanak arayacak. Halbuki Yüce Rabbimiz kendisinden başka bütün dayanakları bir bir çökertir ve hepsini bir örümcek ağına benzetir. Allah'tan başkalarını kendine veli edinen, bir şekilde kendine sığınak, barınak kılan kimselerin örümcek gibi kendilerine bir ev yaptıklarını, halbuki örümcek evinin en zayıf ev olduğunu beyan eder ve der ki Allah'tan başka edindiğiniz tüm barınaklar, tüm sığınaklar, tüm efendim dayanaklar hepsi örümcek evinden farksızdır. Öyleyse Cenab-ı Hak ve kefâ billâhi vekîlâ buyurarak tevekkül edecekseniz, dayanacaksanız, güvenecekseniz, ümit edecekseniz bunların hepsi için yalnız Allah kafidir. Allah'tan başka herhangi bir varlığı bu peygamber de olsa, veli de olsa, alim de olsa, arif de olsa onları kendinize bir şekilde Allah'tan başka sığınılacak bir dayanak gibi görmeyin anlamında Yüce Rabbimizin böyle apaçık ikazı var. Demek ki beşeriyetin sapmalarının temelinde böyle bir yanlış inanç olduğu için bunu bir örnek üzerinden Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Ve devam ediliyor 172. ayet Nisa suresi. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ Mesih yani İsa ve Allah'ın mukarreb melekleri yani Allah'ın kendisine yakın kıldığı o büyük melekleri hiçbiri Allah'a bir kul olmaktan, sıradan bir kul olmaktan hiçbir zaman çekinmemişler. Hiçbir zaman bunu efendim kaçınacakları bir şey gibi görmemişlerdir. Yani Allah'a kul olmaktan hiçbir zaman bunlar çekinmemişler, geri durmamışlardır. Tam aksine Allah'a kul olabilmeleri, onun rızasını alabilecekleri, onun rızasına eren bir kul olma adına ana hedeflerini bu teşkil etmiştir. Böyleyken İsa Aleyhisselam'ı, yani El Mesih olan İsa Aleyhisselam'ı Allah'a kulluktan adeta alıp onu ilahlaştırma payesine eriştirmeniz son derece sakat bir anlayıştır. İsa Aleyhisselam kendisi mabut değil, abittir. Yani kendisine ibadet edilen birisi değil, o mabud hakiki olan yalnız Allah'a kulluk yapan biridir. Öyleyse İsa Aleyhisselam'ın kendisi böyle bir kul olmaktan geri durmadığına göre size ne oluyor diyor adeta Cenab-ı Hak. Size ne oluyor da onu kulluktan alıyorsunuz, onu mabut haline dönüştürmeye çalışıyorsunuz. İsa da bundan böyle bir konumdan, yani kulluktan hiçbir zaman çekinmemiş, geri durmamıştır. Mukarreb melekler de, Cebrail de, Mikail de, efendim İsrafil de, Azrail de, daha bizim bilmediğimiz Allah'ın yarattığı daha nice nice melekler, nice nice Cenab-ı Hakk'a yakın o kutsi kullar, o varlıklar, mukaddes varlıklar diyebileceğimiz o melekler, onlar da Allah'a kul olmaktan çekinmemişlerdir. Mekke müşrikleri de melekleri mesela putlaştırıyorlardı. Melekleri Allah'a aracı adeta putlar haline dönüştürüyorlardı. Onlara dua ediyorlar, yakarıyorlardı. Cenab-ı Hak melekler de bir kuldur. Onlar da mabutlaştırılmamalıdır anlamında ikaz etmiş oluyor. Müşriklere de ikaz etmiş oluyor. Her dönemde esasen bu nevi sapkınlıklar ola gelmiştir. İslam tarihine bakıldığı zaman bu nevi sapkınlıklara maalesef tabii Müslümanlar arasında da rastlanılmaktadır. Bu demek ki insanın sapma noktalarından birisidir. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ Kim Allah'a kul olmaktan böyle istinkaf eder, geri durursa, yani istemezse böyle bir şeyi, وَيَسْتَكْبِرْ ve kendini büyük görürse, yani kendini adeta ilah konumuna, Firavun gibi işte ilah konumuna yükseltecek tarzda adeta ibadetten geri durur ve kendini büyük görecek olursa, فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا Cenab-ı Hak onların hepsini toplu bir şekilde huzuruna toplayacaktır. Ve orada tabii toplayınca da bu tür ibadetten geri duran, Allah'a kul olmaktan adeta ne bileyim onuruna yakıştıramayan, işte secdeye gitmeyi efendim izzeti nefsine yediremeyen kimseler, kibirlenen kimseler, hele hele bunu inanç olarak kimsenin önünde eğilmem, bu Allah da olsa eğilmem anlamında duruyorsa zaten onların hali pek yaman. Ama bir de böyle ihmalkarlık olur, başka şeyler de olur. Cenab-ı Hak elbette onlar Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri zaman bir günahın içindedirler. Cenab-ı Hak dilerse azap eder, dilerse affeder. Ama bilinçli olarak kulluk yapmaktan geri durur bir insan. Kibirle kendi nefsine yediremediği için Allah'a kul olmaktan bir anlamda kendini geri çekerse bunun hali pek yamandır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun böyle durumlara düşmekten. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ İman edip salih amel işleyenlere gelince, Cenab-ı Hakk'a iman etmiş, peygamberlerine iman etmiş, ahirete iman etmiş ve güzel güzel ameller ortaya koymuş. Bunlara Allah ecirlerini, yaptıkları amellerin karşılığını tas tamam ödeyecek. Bir kere eksiltme olmayacak. Yaptığının karşılığını tam alacak. Ve yeziduhum min fadlih. Üstelik Cenab-ı Hak fazladan, kendi ihsanından, ikramından, efendim Yüce Rabbimiz fazla ihsanından bol bol artı karşılıklar da verecektir. Yani normal yaptığı amelin karşılığını alacağı gibi fazladan Cenab-ı Hakk'ın verecekleri de vardır bu kullarına. Ve yeziduhum min fadlih. Ve emmellezine stenkefu. Ama bu tür imandan ve salih amellerden geri duran, Allah'a kulluktan geri duran, ve stekberu ve kendini büyük gören, bir şekilde kibirlenen kimselere gelince feyuazibuhum azaben elime, Allah onlara da çok acıklı bir azapla azap edecek. Ve la yecidune lehum min dunillahi veliyye ve la nasira. Onlar kendileri için artık Allah'a karşı, Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı asla bulamayacaklar. Bir kul yardımcısız kalırsa, yani Allah'ın yardımı bir kula erişmeyecek olursa onun vay haline. Ya eyyuhannas, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا. Ey insanlar, artık Cenab-ı Hak bütün insanlara hitap ediyor burada. Bunun içerisinde Yahudiler var, Hristiyanlar var, müşrikler var. Daha bilmediğimiz, artık kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir hitaptır bu. Ey insanlar, Rabbinizden size bir burhan gelmiştir. Kesin bir delil gelmiştir. Bu burhanı müfessirlerimiz çoğunlukla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olarak açıklamışlardır. Ancak bazı müfessirlerimiz de burhan artık Allah'ın birçok delilleri size gelmiştir. Allah size akıl vermiş, hikmet vermiş, fikir vermiş. Bunca alemleri bir ayet olarak sizin önünüze adeta kainatı bir kitap gibi sermiş. Her şey apaçık ortadadır anlamında. Böyle deliller, kesin deliller anlamında da alanlar olmuş ama daha çok ey insanlar, size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hüccet gelmiştir. Yani Peygamber-i Zişan gelmiştir. Onun peygamberliği o kadar açıktır ki, okuma yazma bilmemesine rağmen, ümmi bir peygamber olmasına rağmen, efendim daha önce herhangi bir hocanın rahlesinde ilim tahsil etmemesine rağmen, bu ezeli hakikatleri Cenab-ı Hak onun dilinden size aktarmaktadır. Bundan daha büyük burhan olamaz. O zaman siz ey insanlar, bu burhanın size kadar gelişinden mutlaka istifade edin. Bu burhanı görmezden gelmeyin. Bu burhan, bu açık delil, bu kesin delil sizin elinizdeki tüm mazeretleri bitiren bir delildir. O bakımdan dikkatli olun diye bir uyarı, bir müjde efendim ikisini de içeriyor bu ayet-i kerime. Ve enzelna ileyküm nuran mübina, bir de size yüce Allah bu burhan geldi size, yani Peygamberi Zişan geldi. Nice nice ayetler geldi, deliller geldi, mucizeler geldi. Bir de size yolunuzu aydınlatan apaçık bir nur geldi. Yani Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir kitap geldi. Nuran mübina, işte insanların önündeki zihnindeki inançlarındaki karanlıkları aydınlatan, hayatlarına ışık tutan bir rehber, kılavuz, kandil geldi adeta. Bir ışık geldi, bir nur geldi. Bu nuru da görmezden gelmeyin, gözlerinizi kapatmayın. Gözlerinizi açarsanız o nurun aydınlattığı alanlarda siz de aydınlanmış olursunuz anlamında Rabbimiz bu iki büyük nimete bizi dikkat çekiyor. Habibi Edib'in kıymetini de iyi bilin. Size indirilen bu yeni kitabın, Kur'an-ı Azimüşşan'ın, bu nur olan kitabın da kıymetini iyi bilin anlamında bir Yüce Rabbimizin bir nimet hatırlatması, bir ikazı var bu ayette. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ. Artık Allah'a iman eden ve ona sımsıkı sarılan kimseler var ya, فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. Allah böylelerini, yani Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılan kimseleri Cenab-ı Hak rahmetinin içine daldıracak. Rahmetinin içine sokacak. Ve onları fazlının içine alacak. Yani ihsanının, ikramının, artık fazladan Rabbimizin vereceği nimetlerin haddi hesabı yoktur. Onların içine sokacak kimleri? İşte Allah'a iman eden ve ona sımsıkı sarılanları. Devamında ve yehdihim ileyhi sıratan müstakima, yine böylelerine Allah, iman edip Allah'a sarılanları Allah dost doğru bir yola iletecek. O dost doğru yol sizi ta cennete ve huzur-u ilahiye götürecek yoldur. Yani bir cennet yoluna, bir cemal yoluna, şöyle diyelim, cennet ve cemal-i ilahi yoluna, diğer bir ifadeyle Hakk'ın rızası yoluna götürecek, sırat-ı müstakime hidayet edecektir Allah. Kimleri? Tekrar edelim. İman edip Allah'a sımsıkı sarılanları, Allah'tan kopmayanları, Allah'ı sürekli hatırlayanları, Allah'ın her emrini baş tacı ederek hayatını Allah'a bağlantılı bir şekilde yaşayanları. İşte Allah onları bu üç büyük nimetle nimetlendirecek. Rahmetinin içine alacak, fazlının içine alacak, yani fazladan ikramların ve ihsanlarının içine alacak ve onlara dünyadayken yürüyebilecekleri ve kendilerini Rabbin rızasına ve Rabbin cemaline götüren, cennete götüren bir dost doğru yola Rab bunları iletecektir buyuruyor. Şimdi bu ayetlerden sonra Nisa suresi daha çok efendim hanımlarla ilgili ayetlerin gündeme alındığı ama birçok meselelerin de bu arada anlatıldığı bir sure. Efendim aynı zamanda miras hukuku üzerine de duran bir sure. Bir son ayet mirasla ilgili bir ince konuya değinmiş oluyor. Tabii miras hukuku İslam'da geniş bir hukuktur ve son derece önemli bir hukuktur. Ya da İslam hukukunun önemli bir alanıdır. En detay ayetler Kur'an-ı Kerim'de daha çok mirasla ilgili ayetlerdir. Aile hukukunu ilgilendiren ayetlerdir. İşte burada da böyle bir ayetle karşı karşıyayız. Bu ayeti bir bütün halinde okuyalım. Daha sonra da kısaca mealini okumak istiyorum. Çünkü miras meselesi gerçekten ihtisas meselesidir. Uzmanlık meselesidir. Uzmanlık alanıdır. Ve İslam hukukunun önemli bir alanıdır. Ve Kur'an-ı Azimüşşan da bu konuyla ilgili birçok ayet-i kerimeler konuyu izah etmiştir, açıklamıştır. Bunlar kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, miras bölümlerinde uzun uzun anlatılmış, alimlerimizin, müçtehitlerimizin görüşlerine yer verilmiştir. Böyle bir programda bu tür detaylara çok fazla giremeyeceğimizden bunu hem o kitaplara havale etmek hem de hayatımızı Allah'ın bize gösterdiği ölçüler içerisinde yaşama adına belki buradaki dostlarımıza, Kur'an dostlarımıza şunu hatırlatmak isteriz. Bizim doğumumuzdan ölümümüze ve ölümümüzden sonrasına kadar Allah'ın bizim için belirlediği ölçülere uygun bir hayat yaşayabilmemiz için miras hukukunu da mirasımızı da Allah'ın ahkamı çerçevesinde değerlendirmek, ailemizi, eşimizi, dostumuzu, kardeşimizi, anamızı, babamızı, çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek bütün Müslümanlar olarak hepimizin üzerine farz-ı ayındır. Ve vefat ettikten sonra mirasımızın İslam hukukuna göre ayrılmasını temin etmek, tavsiye etmek her Müslüman gibi hepimizin üzerine farzdır. Ve bunu hatırlatmak, evlad-ı iyalimizin harama girmemesi, birbirinin hakkına tecavüz etmemesi anlamında, Allah'ın gösterdiği ölçüleri çiğnememeleri anlamında böyle bir uyarıyı yapmak hepimiz üzerine bir vazifedir diyoruz. Ve ayeti bir bütün halinde okuyup sonra da tercümesini yaparak inşallah bugünkü programımızı da sonlandırmış olacağız. Estağfirullah. Yesteftunek kulillahu yuftikum fil kelale inimru'un heleke leyse lehu veled وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَيُّ رَسُولٍ senden bir konuda fetva istiyorlar, açıklama istiyorlar. De ki Allah size şimdi kelale hakkında, kelale şudur, geride varis olarak baba ve çocuk bırakmadan ölen kişinin mirası söz konusu olunca kelale kelimesi kullanılır. İşte bu konuyu soruyorlar, ey Habibim diyor Cenab-ı Hak, babası yok, çocukları da yok, bu kişinin mirası ne olacak? Bu konuyla ilgili senden açıklama bekliyorlar, açıklama istiyorlar. O açıklamayı ben yapıyorum diyor Cenab-ı Hak adeta. Ve şöyle açıklama şu şekilde devam ediyor. Bir erkek ölür, geride çocuğu kalmaz. Bir de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Kız kardeş geride çocuk bırakmadan ölürse erkek kardeş onun malına mirasçı olur. Bütün malına mirasçı olur. Ölen erkeğin geride iki kız kardeşi kalırsa bunlar mirasın üçte ikisini alırlar. Varisler erkek ve kız kardeşler ise bir erkeğe iki kız payı verilir. Allah size bu hükümleri açıklıyor ki herhangi bir yanlışlığa ve şaşkınlığa düşmeyesiniz. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Elbette biz buradan tabii sadece tercümesini yapmış oluyoruz. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi İslam miras hukuku önemli bir ilim sahasıdır, uzmanlık sahasıdır. Bizlere düşen, tabii kendimiz belki bu ilmi bilmediğimiz için mirasımızı bu şekilde pay etmemiz kendi bilgimizde zor olabilir. Şayet bilmiyorsak yapacağımız iş Kur'an ve sünnete göre ortaya konan miras hükümlerini iyi bilen alimlere giderek mirasımızı nasıl paylaşacağımızı kendilerinden sormak ve ona göre paylaşmaktır. Bu konu son derece önemlidir. Hayatımıza haram lokmanın girmemesi ve Allah'ın ahkamını hayatın her alanında yaşama adına bütün Müslümanlar olarak hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir konudur. Maalesef bugün tabii insanlar dünya merkezli olarak birçok Müslüman hayatını ona göre şekillendirdiğinden maalesef miras hukuku yeterince bilinmiyor ve insanlar mirasları buna göre almıyorlar. Almayınca bazen erkeğin hakkına kız giriyor veya kızın hakkına giriliyor. Bazı bölgelerde kıza hiç miras verilmiyor. Bunlar çok büyük yanlışlar ve insanın kendi hayatına adeta zehir katması gibi bir şey. Malını temizlikten çıkaran kirlerdir. Allah'ın ahkamıyla bölüşülmeyen miraslar zaman içerisinde mallarımıza, helal lokmalarımıza sirayet eden haram lokmalardır. Bu haram lokmalar da bizim gönlümüze ne tür karanlıklar, kirler biriktirecek bunu bilemeyiz. Gerçekten çoluk çocuğumuzda, neslimizde bunun menfi tesirlerini görürüz. Bu bakımdan Allah'ın koyduğu her esası önemseyip, her mesajı ciddiye alıp bunları hayatımıza nakşetmek, hayat haline dönüştürmek her birimiz için Allah'ın rızasını elde etme adına son derece önemli adımlardır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütün ayetlerini hayat olarak yaşamayı cümlemize nasip etsin diyor ve Nisa suresini burada noktalamış oluyoruz. İnşallah bir sonraki programımızda Maide suresiyle Kur'an yolculuğumuza devam edeceğiz efendim.